Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 12.
Illuminations'ın dünyanın sınırlarına doğru atılan Rimbaud'su gibi bu ozan da ne ise o olan dünyada kendisini ne ise o yapan olanaksız kuralı benimsememektense yıkmayı, yıkılmayı seçer. Rotrimont özentiyle insanı savunmak için ortaya çıkıyorum der. Maldoror bir acıma meleği midir öyleyse? Kendi kendine acıdığına göre bir bakıma öyle. Neden? Bunu araştırmamız gerekiyor daha. Ama acıma düş kırıklığına uğrayınca, alçaltılınca, söylenmez ve söylenmemiş şey olunca görülmedik uçlara götürecektir onu. Maldoror kendi deyimiyle yaşamı bir yara olarak kabul etmiş, intiharın bu yara izini gidermesinde yasaklamıştır. Rimbaud gibi acı çeken ve baş kaldırmış olandır. Ama neden bilinmez, olduğu şeye karşı ayaklandığını söylemekten kaçınarak ayaklanmışın şu değişmez suçsuzluk kanıtını, insan sevgisini öne sürer. Ne var ki insanı savunmak için ortaya çıkan kişi aynı zamanda iyi olan bir adam göster bana diye yazar. Bu sürekli devinim yok sayıcı başkaldırmışın devinimidir. Kendisine ve insana yapılmış adaletsizliğe başkaldırır kişi. Ama bu başkaldırının hem uygunluğunun hem de güçsüzlüğünün ortaya çıktığı açık görüşlülük dakikasında yok sayıcılık öfkesi savunulmaya kalkılan şeyi de kaplar. Adaletsizliği adaleti yerleştirerek düzeltemeyince hiç değilse en sonunda yok oluşla birleşen daha geniş bir adaletsizlik içinde boğmayı yeğit tutar insan. Bana yaptığınız kötülük çok büyük, çok büyük size ettiğim kötülük, bile bile yapılamayacak kadar. Kendi kendimizden nefret etmememiz için suçsuz olduğumuzu bildirmemiz gerekirdi. Bu da yalnız kişi için olanaksız bir gözüpekliktir. Kendi kendini tanıması bunu engeller. Kendilerine birer suçlu gibi davranılsa bile herkesin suçsuz olduğunu bildirebilir hiç değilse. O zaman Tanrı suçludur. Romantiklerden Lotrimont'a gerçek bir ilerleme olmamıştır öyleyse. Ses değişir yalnız. Lotrimont bazı düzeltmelerle İbrahim tanrısının çehresiyle şeytansı ayaklanmış imgesini bir kez daha diriltir. Kendini yaratıcı diye adlandıranın bedeni su görmemiş kumaşlardan yapılmış bir kefenle örtülü olarak budalaca bir gururla oturduğu insan pislikleri ve altınlardan oluşmuş bir taht üzerine yerleştirir Tanrı'yı. İçinde çocukların, yaşlıların can verdikleri yangınlar tutuşturduğu görülen yılan suratlı, iğrenç, ölümsüz, kurnaz, haydut, sarhoş olup ırmağa yuvarlanır ya da genel evde aşağılık hazlar arar. Tanrı ölmemiştir, düşmüştür yalnız. Düşmüş Tanrı karşısında Maldoror kara cübbeli, alışılmış bir atlı gibi anlatılır. Lanetlenmiştir. Üstün varlığın zorlu bir kin gülümseyişiyle üzerime yığdığı çirkinliği gözlerim görmemeli. Bundan böyle yalnız kendini düşünmek için anayı, babayı, Tanrı'yı, aşkı, ülküyü, her şeyi yoksamıştır. Gururdan kıvranan bu kahramanda doğa ötesi zübbenin büyüleyici etkilerinin hepsi vardır. Evren gibi hüzünlü, intihar gibi güzel, insansızdan da öte bir yüz. Yine onun gibi Tanrı adaletinden umudunu keserek kötülükten yana çıkacaktır Maldoror. Acı çektirmek, bunu yaparken de acı çekmek budur izlence. Le Chance gerçek kötülük teraneleridir. Bu dönemeçte yaratık bile savunulmaz artık. Tam tersine insana, bu yabanıl hayvana bütün yollardan saldırmalı. Bir de yaratıcıya. Le Chance da açıklanan erek budur. Maldoror düşmanının tanrı olması yüzünden allak bullak olmuş, büyük canilerin güçlü yalnızlığıyla sarhoş durumda hem evrene hem de yaratıcısına saldıracaktır. Le Chance gittikçe artan bir şanlı cinayetler dizisini muştulayarak cinayet ermişliğini göklere çıkarır. İkinci türkünün 20. kesiminde gerçek bir cinayet ve şiddet öğretimi başlar. Böyle güzel bir ateşlilik bu çağda beylik bir şeydir. Hiçbir şeye mal olmaz. Lotrimont'un özgünlüğü başka yandadır. Romantikler insan yalnızlığıyla tanrı aldırmazlığı arasındaki kaçınılmaz karşılığı özenle sürdürüyorlardı. Yalnızlığın yazın alanındaki anlatımları ıssız şato ile zübbeydi. Lotrimont'un yapıtı daha derin bir dramdan söz eder. Bu yalnızlığı katlanılmaz bulup evrene karşı ayaklanmış, onun sınırlarını yıkmak istemiş gibidir. İnsan egemenliğini mazgallı kalelerle güvenliğe kavuşturmak şöyle dursun, bütün egemenlikleri karmakarışık etmek istemiştir. yaratılışı ilkel denizlere, aktörenin aktöreyle birlikte de bütün sorunların, bu arada en tüyler ürpertici bulduğu sorunun, ruhun ölümsüzlüğü sorununun anlamını yitirdiği ilkel denizlere getirmiştir. Evren karşısında gösterişli bir ayaklanmış ya da bir züppe görüntüsü yükseltmek değil, insanla dünyayı aynı yok oluşta birleştirmek istemiştir. İnsan, evrenden ayıran sınırın ta kendisine saldırmıştır. Tüm özgürlük, özellikle de suç özgürlüğü, insansal lanetlemeye adamak yetmez. İnsan egemenliğini de içgüdü egemenliğinin düzeyine getirmelidir. Ussal bilincin şu yatsınmasını, kendi kendilerine baş kaldırmış uygarlıkların belirtilerinden biri olan şu ilkele dönüşü buluruz Lotrimont'ta. Gösteriş değildir artık söz konusu. Bilincin inatçı bir çabasıyla bilinç olarak var olmamak söz konusudur. Maldoror yeryüzünü ve sınırlamalarını yasladığı için Lochant'ın büyük yaratıkları hem suda yaşar hem karada. Bitkileri yosunlardan oluşmuştur. Maldoror'un şatosu sular üzerindedir. Yurdu ihtiyar okyanus. Okyanus çifte simge, aynı zamanda hem yok olma hem de barışma yeridir. Kendi kendileri ve başkalarının hoşgörüsünden kurtulamayan ruhların amansız susuzluğunu, artık var olmama susuzluğunu giderir. Bunun için Lochans bizim dönüşümlerimizdir. Ama burada ilk çağ gülümseyişinin yerini usturayla kesilmiş ağzın gülüşünün, öfkeli, gıcırdayan bir gülmecenin görüntüsü alır. Kendisinde bulunmak istenmiş olan bütün anlamları saklayamaz ama hiç değilse kaynağını başkalarının en kara yüreğinden alan bir yok olma istemini ortaya koyar. Pascal'ın hayvanlaşın sözü onda sözcüğün en açık anlamını kazanır. Lotrimont yaşamak için içinde kalmamız gereken soğuk ve dizginsiz aydınlığa dayanamamış gibidir. Bir yanda benim öznerliğim, bir yanda da bir yaratıcı. Bir beyine göre fazla bu. Yaşamı azaltmayı seçti o zaman. Bir de bir mürekkep bulutu ortasında şimşekler çaktıran mürekkep balığı yüzüşlü yapıtını. Maldoror'un açık denizde köpek balığının dişisiyle uzun, arı ve çirkin bir çiftleşmeyle çiftleştiği güzel parça, hele ahtapot biçimine girmiş Maldoror'un yaratıcıya saldırışını anlatan anlamlı öykü, varlığın sınırları dışına kaçmanın, doğanın yasalarına karşı esrimeli bir kundakçılığa girişmenin açık anlatımlarıdır. Tutku ile adaletin en sonunda dengelendikleri, uyumlu yurttan atılmış olanlara gelince sözcüklerin anlamsızlaştığı, kör yaratıkların gücünün ve içgüdüsünün egemenliği altında kalmış, dertli ülkeleri yalnızlığa yiye tutarlar. Bu meydan okuma aynı zamanda bir çiledir de. İkinci türkünün melekle savaşı bozgunla, meleğin çürümesiyle sonuçlanır. O zaman gök ve yer ilk yaşamın sıvı derinliklerine getirilip onlarla karşılaştırılır. Lochant'ın köpek balığı insanı, kollarının ve bacaklarının uçlarının yeni değişikliğini bilinmedik bir cinayetin günah ödetici cezası olarak elde etmiş ancak. Lotrimont'un pek bilinmeyen yaşamında bir cinayet ya da olmayan bir cinayetin görüntüsü vardır. İnsan, Lochant'ı okuduktan sonra bu kitapta bir Stravrogin'in itirafının eksik olduğunu düşünmekten kendini alamaz. İtiraf olmadığına göre Posis'te bu gizemli günah ödeme isteğinin bir ikilenmesini görmek gerekir. Göreceğimiz gibi kimi başkaldırıların us dışı serüveninin sonunda usu yeniden kurmak, kargaşa zoruyla yeni baştan düzene varmak, sıyrılmak istenilenlerden daha da ağır zincirleri gönüllü olarak yeni baştan yüklenmek olan devinimi bu yapıtta öyle bir yalınlık, öyle bir umursamazlıkla çizilmiştir ki bu dönüşün bir anlamı olması gerekir. Salt hayırı göklere çıkaran Lochant'ın ardından bir salt evet kuramı, amansız başkaldırının ardından kaba bir törelere uygunluk gelir. Bu da açık görüşlülük içinde olur. Bize Lochant'ın en iyi açıklamalarını Le Possis verir gerçekten. Kararlı bir biçimde bu gölge ışık oyunlarıyla beslenen umutsuzluk, tanrısal ve toplumsal yasaları toptan ortadan kaldırmaya, kuramsal ve gündelik kötülüğe götürür yazın adamını. Le Possis, hiçlik yokuşlarından yuvarlanan, kendi kendini sevinçli çığlıklarla hor gören bir yazarın suçsuzluğunu da gösterir. Ama doğa ötesi törelere uymaktan başka çare de göstermez bu derdi. Kuşku, şiiri böylesine donuk bir umutsuzluk ve kuramsal kötülük noktasına geldiğine göre temelden yanlış demektir. Bu nedenle tartışılıyor burada ilkeler. Bu nedenle tartışılmamaları gerekir. Bu güzel nedenler Ayin Çömezi Aktöresini ve Er Eğitimi kitabını özetler kısaca. Ama çevreye uygunluk öfkeyle kendinden geçebilir. Bunun içinde tutarsız olabilir. Umut ejderhasına karşı kötülük edici kartalın yengisi göklere çıkarılınca artık yalnız umudun türküsünün söylendiği yinelenebilir inatla. Büyük günlere özgü sesim ve görkemliliğimle ıssız ocaklarımda şanlı umudu anımsatıyorum sana diye yazılabilir, inandırmak gerekir. İnsanlığı avutmak, ona kardeşçe davranmak, Konfüçyus'a, Buda'ya, Sokrates'e, İsa'ya, aç acına köylerde dolaşan ahlakçılara benzemek, bunlar da umutsuzluğun tasarılarıdır. Sapkınlığın göbeğinde düzenli yaşam, erdem, bir özlem kokusu taşır. Çünkü Lotrimont duayı yatsır, İsa da ona göre bir ahlakçıdan başka bir şey değildir. Yönelmemizi istediği, daha doğrusu yönelmek istediği şey bilinmezciliktir. Bir de görevin yerine getirilmesi. Ne yazık ki böylesine güzel bir izlence, bırakışı, akşamların tatlılığını, kedersiz bir yüreği, rahatlamış bir düşünceyi gerektirir. Birdenbire doğmuş olmaktan başka iyilik tanımıyorum diye yazdığı zaman insanı duygulandırır. Ama arkadan bağımsız bir düşünce eksiksiz bulur onu diye ekleyince dişlerini sıktığı sezilir. Yaşam ve ölüm karşısında bağımsız düşünce olmaz. Lotrimont ile baş kaldıran insan çöle kaçar. Ama çevreye uygunluk çölü bir Harrar kadar kasvetlidir. Saltıklık eğilimi daha da kısırlaştırır onu. Bir de yok olma azgınlığı. Maldoror nasıl tüm baş kaldırıyı isterse Lotrimont da aynı nedenle salt bayağılığı buyurur. İlkel okyanusta boğmaya, hayvanın ulumalarıyla karıştırmaya, başka bir zaman matematik hayranlığında oyalamaya çalıştığı bilinç çığlığını şimdi de donuk bir çevreye uygunlukla boğmak ister. Baş kaldırmış kişi, baş kaldırısının dibinde yatan varlığa yönelmiş, çağrıya da kulaklarını tıkar o zaman. Yalnızca var olmamak söz konusudur artık. Ya herhangi bir şey olmayı yatsıyarak ya da herhangi bir şey olmaya boyun eğerek. Her iki durumda da düşe dalmış bir uzlaşma söz konusudur. Bayağılık da bir tutumdur. Törelere körü körüne bağlılık, düşünce tarihimizin büyük bir kesimini etkisi altında tutan başkaldırının yok sayıcı eğilimlerinden biridir. Ne olursa olsun bu tarih eyleme geçmiş başkaldırmışın kaynaklarını unutunca nasıl en büyük töreye bağlılığa kapıldığını yeterince gösterir. Yani 20. yüzyılı açıklar. Genellikle başkaldırının ozanı olarak selamlanan Lotrimont, dünyamızda gittikçe gelişen düşünce kulluğu eğilimini haber verir. Le Posies, yazılacak bir kitaba bir ön sözden başka bir şey değildir ve herkes yazınsal başkaldırı ülküsünün son noktası olacak bu kitap üzerinde düşlere dalar. Ama bugün bu kitap Lotrimont'a karşı bürolardan çıkan buyruklarla milyon milyon yazılmaktadır. Deha bayağılıktan ayrılmaz kuşkusuz ama başkalarının bayağılığı değil söz konusu. Yaratıcıya ulaştırılmak istenen, gerekince de polis yoluyla yaratıcıya ulaşan bayağılık. Her deha aynı zamanda hem benzersiz hem de bayağıdır. Yalnız biri ya da yalnız öteki ise hiçbir şey değildir. Başkaldırı konusunda bunu anımsamamız gerekecek. Zübbeleri ve uşakları vardır ama kendi öz oğullarını tanımaz. Gerçek üstücülük ve devrim. Rimbaud'u pek söz konusu etmeyeceğiz burada. Her şey söylenmiştir hakkında. Yazık ki fazlası da söylenmiştir. Bununla birlikte konumuzla ilgili olduğu için Rimbaud'un yalnızca yapıtında başkaldırı ozanı olduğunu belirteceğiz. Yaşamı, yol açtığı söyleni haklı çıkarmak şöyle dursun, yok sayıcılıkların en kötüsüne boyun eğişi canlandırır. Rimbaud bu el çekme insanüstü bir erdemin sonucuymuşçasına kendi dehasından el çekti diye tanrılaştırılmıştır. Çağdaşlarımızın ileri sürdüğü suçsuzluk kanıtlarını geçersiz duruma soksa bile dehadan el çekmenin değil tam tersine yalnızca dehanın erdemli olduğunu söylemek gerekir. Rimbaud'un büyüklüğü Charleville'deki ilk haykırışla değildir. Harar'da giriştiği kaçakçılıklarla da değildir. Başkaldırıya o zamana dek bulamadığı benzersiz biçimde doğru dili vererek aynı zamanda hem yengisini, hem bunalımını, hem dünyadan uzak yaşamı, hem kaçınılmaz dünyayı, hem olanaksıza seslenişi, hem de kucaklanması zor gerçeği, hem aktöreyi yatsımayı hem de kaçınılmaz görev özlemini belirttiği anda parlar dehası. Işıklanışı ve cehennemi içinde taşıyarak, güzelliği hem çiğneyip hem selamlayarak indirgenmez bir çelişkiyi bir çifte şarkı biçimine soktuğu anda başkaldırının ozanıdır, hem de en büyüğü. İki büyük yapıtının tasarlanma sırasının önemi yok ama her iki tasarlama arasında çok az bir zaman farkı olmuştur. Üstelik her sanatçı bir yaşam deneyinden doğan saltık kesinlikle bilir ki Rimbaud ses yonu ve Illuminations'ı birlikte taşımıştır içinde. Bunları birbiri ardında yazmışsa da sancılarını aynı zamanda çekmiştir. Onun gerçek dehası kendisini öldüren bu çelişkiydi. Ama çelişkiye sırtını çevirip de acısını sonuna dek çekmeden dehasına sırt çeviren kişinin erdemi nerede kalır? Rimbaud için susmak başkaldırının yeni bir biçimi değildir. Hiç değilse Harar mektupları yayımlandıktan sonra söyleyemeyiz bunu.
Ayrım sonu.